Ayrım 4. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 41. Çok iyi biliyordu ki Temel Diker bu küçük arsayı, dolayısıyla da bu davayı neredeyse İstanbul'u ikinci bir New York'a dönüştürme tasarısından daha fazla önemsiyor, böyle uzun süre sürümcemede bırakılmasını özel ve özgür girişimin önünde yüz kızartıcı bir engel olarak değerlendiriyor ve aktörel açıdan acı çekiyordu. Sıradan bir adam, gereğinden fazla yaşamış bir emekli öğretmen, çevresindeki tüm yapı ve arsaları İstanbul'un son kurtarıcısı satın almışken, 105 metrekarelik bir eski evle içinde 3 çam, 1 dut, 1 nar ve kısır bir fındık ağacından başka hiçbir şey bulunmayan 75 metrekarelik bir bahçeyi kendisine satmamakta direniyor, önerilen baş döndürücü rakamlar üstünde düşünmek bile istemiyor, bu ev bana kardeşimden kaldı, iki oğlum burada doğdu, karım buraya gelin geldi ve burada öldü, tüm dünyayı da verseler satmam diye kesip atıyordu. Can Tezcan 50 kez söylemişti belki, malını satıp satmamak en doğal hakkıydı adamın, yargılık bir yanı yoktu. Ama Temel Diker de çok önemli bir müşteriydi. İsteğini geri çeviremezdi. Sabri Seri'nin direnmelerine, böyle bir dava kurumun saygınlığına gölge düşürür. Herkesin alay konusu oluruz. Türünden gerekçelerine karşın, kamu yararı gibi temelsiz bir gerekçeyle davayı açmış, yargıç da her şeyden önce davacının Temel Diker, avukatının Can Tezcan olmasını göz önünde bulundurduğundan olacak, böyle saçma dava olmaz deyip başvuruyu geri çevirmemişti. Ne var ki parasını ödemek koşuluyla da olsa yaşlı öğretmenin evini elinden alıp bir başkasına vermenin olanaksız olduğunda tüm Tezcan Avukatlık Kurumu uzmanları birleşiyordu. Şu son yıllarda nice temel yasanın hoyratça çiğnenmesinden sonra hukukun hukuk olmaktan çıkmak üzere gelip dayandığı son sınırdı belki bu ev. Uzmanların aşıldı mı ortada hukuk diye bir şey kalmayacağını düşündükleri noktaydı. Hayır Can Bey, olamaz deyip susuyorlar. Can Tezcan en yakın arkadaşı Varol Korkmaz'ın 2 yıldır içeride tutulmasına yol açan mahkemeden söz açınca da o başka, o başkanın özel davası diye kesip atıyorlardı. Kendisi de onlardan farklı düşünmüyordu gerçekte. En doğru tutumun yaşlı öğretmenin ölümünü beklemek olduğu görüşündeydi. Benim içten görüşümü sorarsan boşuna uğraşıyoruz dedi. Hiçbir zaman kazanamayacağız bu davayı. Yargıcımız çok iyi bir adam. Koskoca Temel Diker bir emekli öğretmene yenildi demesinler diye uzatıyor davamızı. Temel Diker koltuğunda doğruluverdi birden. Öyle mi diyorsun diye sordu. Evet, gidiş bunu gösteriyor. Bence unutalım bu davayı. Yan yollara da sapmayalım. Çünkü olay dile düşmeye başladı. Bir gazete ve birkaç dergi bizimle dalga geçip duruyor. Akadımızı kara çıkarmayalım. Öyle mi diyorsun? Evet, böyle diyorum. Ama ben o evi ve o bahçeyi içindeki morukla birlikte bir gecede dümdüz ettirebilirim. Toprağın hazineye kalması için başka şeyler gerekirse o başka şeyleri de yaptırtabilirim. Can Tezcan yerinden kalkıp konuğunun yanına geldi, elini omzuna bastırdı. Hayır Temel Diker, hayır. Sen koskoca bir kent kurucusun. Yasa dışı yollara başvurarak bunca gökdeleni kana bulayamazsın. Akadını karaya çevirmeye hakkın yok dedi. Öyle mi diyorsun? Evet, böyle diyorum dostum. Her zaman da böyle dedim, biliyorsun. İkisi de sustu bir süre. Can Tezcan Temel Diker'e bakarak gülümsüyor. Temel Diker ise neredeyse hiç kımıldamadan gözlerini karşı duvarda bir noktaya dikmiş boş boş bakıyordu. Sonra birden avukatına döndü. O zaman biz de devlete dava açalım dedi. Can Tezcan güldü. Hangi gerekçeyle diye sordu. Ne bileyim ben dedi Temel Diker. Memlekette gerekçe mi yok? Örneğin bu kümesin toprağını o tutucu herifin elinden kurtarmadığı gerekçesiyle. Can Tezcan umutsuzca başını salladı. Olur mu Temel abi dedi. O moruk bu güzel semti evinin o köhne görüntüsüyle kirletmekte diretiyor, bense kenti New York'a taş toplatacak bir kent yapmak için her şeyimi ortaya koyuyorum. Can Tezcan gene umutsuzca başını salladı. Ama bu seninki kişisel, dolayısıyla görel bir gerekçe dedi. Böyle bir gerekçeyle hiçbir yere varılmaz. Sağlam bir gerekçe ister, toplumsal bir gerekçe. Senin toplumsal gerekçen ne peki? İnsanların yaşam hakkı. İnsanların yaşam hakkı mı? Evet, insanların yaşam hakkı. Daha önce de kim bilir kaç kez anlatmışımdır sana. Yer düzeyinde pislikten, mikroptan, virüsten geçilmez oldu. Bunlar çoğaldıkça nice kuşların, nice böceklerin, nice bitkilerin soyu hızla tükeniyor. İnsan sayısı da hızla azalmakta. Öyleyse çözüm, yeryüzü düzeyinden elden geldiğince uzaklaşıp gökdelenlerin temiz ortamında yaşamak gerek. Can Tezcan gülümsedi. Bir de bunu yetkililere anlatmak, dedi. New Yorklu Temel neredeyse sinirlendi. Neden anlatılmasın ki? Söylediğim gerçeğin ta kendisi. Sen hiç gökte güvercin, kırlangıç, serçe görüyor musun? Can Tezcan gene güldü. Görmüyorum. O kuşlar tarihe karıştı artık. Kelebekler de öyle. Kuşlardan kavga kaldı. Böceklerden de kara sinek. Ama insanlara anlatılması en zor şeyin gerçekler olduğunu biliyorum, diye yanıtladı. New Yorklu Temel tam bir New Yorklu gibi kaşlarını çattı. Neden anlatılmasın ki, diye atıldı. Çözüm de kolay üstelik. Moruğun evini iyi bir fiyatla kamulaştırır, daha da yüksek bir fiyatla bana satarlar. Bir zamanlar çok gördük bunun örneklerini. Can Tezcan gene elini dostunun omzuna bastırdı. Bir ara ben de uzun uzun düşündüm bunu. Hatta arkadaşlarla da tartıştım, dedi. Ev çok küçük, öğretmen de çok inatçı bir adam, arkasında birileri var gibi, basından birileri sanırım. Sürekli fişletiyorlar herifi. Böyle bir işe bulaşırsak bizi topa tutarlar hemen, öteki işlerimizi de bozarlar. Hem de biliyorsun, başımızdaki herifler bunca yıldır bu ulusun nesi varsa hepsini özelleştirdiler. Maden, orman, ırmak, liman, fabrika, hastane, üniversite, ilkokul. Her şeyi sattılar haraç mezat. Bir anaları kaldı satılmadık. Sattılarsa da ben bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Diyeceğim, bunca özelleştirmenin ardından bir de kamulaştırma yapmaları büyük çalkantılara yol açabilir. Basının gözü kapalı bu herifleri desteklediğini söyleyip duran sen değil miydin? Evet, bendim. Ama kamulaştırmacı değil, özelleştirmeci oldukları için destekledikleri ortada. Patronlar çıkarlarını burada görüyorlar. Sen de kendi çıkarını burada görmüyor musun? Bunca tarihsel yapıyı böyle yıkmadın mı? Yani 1000 yıllık yapıyı gözümü kırpmadan yıkacağım ama bu kümes hep böyle duracak orada, öyle mi? Sevgili dostum, büyüklerimizin söylediklerine inanmak gerekirse memlekette demokrasi var. Her şey yapılabilir ama bizim istediğimizi kolay kolay yapmazlar. Yaparlarsa da bu iş bize en az 2-3 gökdelene mal olur. En iyisi biraz daha beklemek, dedi. Öyle durup düşündü bir süre, duruşma çıkışı Sabri Serin'e söylediği bir söz geldi usuna. Birkaç dakika süresince gözlerini tavana dikip sustu öyle. Sonra gülümsemeye başladı. New Yorklu'nun sağ elini avucuna alıp sıktı. Sonra bir giz verircesine, "Pek de emin değilim ya, bu işin bir çözümü var gibi," diye fısıldadı. "O çözüm ne peki?" Can Tezcan önce Varol Korkmaz'ın sanık sandalyesinde oturuşunu, 25 yıl önceki gönül ilişkisi konusundaki soruları yanıtlayışını, sonra da Sabri Serin'e özel yargı Mevlüt Doğan döneminin yargısından daha kötü olmaz deyişini anımsadı, daha da yaklaştı New Yorklu'ya, dudaklarını neredeyse kulağına yapıştırdı. Yargının özelleştirilmesi, dedi. Her şey gibi yargının da toptan ve tam anlamıyla özel kesime geçmesi, yani senin gibi bir büyük patrona satılması. Belki birkaç gün önce Resimli Gündem'de okuduğu gülmece yazısından, belki New Yorklu'nun az önce söylediği sözden, belki de Sabri Serin'e öfkeyle fısıldadığı tümceden ama her şeyden önce Varol Korkmaz'ın sanık sandalyesinde oturuşundan ve yargıcın sorularını yanıtlayışından esinlenmişti. Ne olursa olsun ilk kez ağzına almıyordu bu konuyu. Daha gencecik bir avukat olduğu ve sol düşünceden hiç mi hiç ödün vermediği yıllarda, kanlı bıçaklı oldukları zaman bile hep birbirlerine benzeyen ülke yöneticilerinin usa gelebilecek her şeyi pazara çıkarmaları, özellikle de nice serüvenler yaşadığı İstanbul Üniversitesi'ne eski bir kaçakçıya satmaları karşısında kimi zaman gülerek, kimi zaman içe burkularak, gün gelecek, bu herifler yargıyı da özelleştirecek dediği çok olmuştu. Başka çıkışlarını da anımsıyordu Can Tezcan. Oldukça yakın bir geçmişte ama bu kez hiç içi sızlamadan, alaylı bir biçimde dağların, taşların bile özelleştirildiği bir dönemde, en azından yönetimin kendi kendisiyle tutarlı olabilmesi için yargının da özelleştirilmesi gerektiğini kesinliyor, bir karşı çıkan olunca da, ''Kardeşim, her şey özelleştirilmiş bu memlekette, yargı neden özelleştirilmesin ki?'' diyordu. Neden yargı, hatta polis örgütü, hatta ordu, hatta bakanlıklar da özelleştirilmesin ki? Ülkenin tüm kaynaklarını adamlarına dağıtırken yargıyı unuttular anlaşılan ya da fazla önemsiz buldular. Ama göreceksiniz yakında ona da sıra gelecek. Dinleyenler gülüyordu bu öngörüye, kendisi de gülüyordu. Karşı çıkanlar oldu mu tartışmayı yapay bir biçimde uzatıyor, ülkeyi gerçekte patronlar yönettiğine ve özel yargı yöntemleri her geçen gün biraz daha ağır basmaya başladığına göre, böyle bir özelleştirmenin herhangi bir aksaklığa yol açmak şöyle dursun, patronlarımızın sorunlarını çok daha kolay çözeceğini söyleyerek kahkahayı koyuveriyor, gençlik yıllarının coşkulu havasını yeniden bulduğu bu ayrıcalıklı dakikalarda daha bir içten, hatta daha bir mantıklı olduğunu, daha tutarlı çözümlemeler yaptığını düşünerek işlendiği bile oluyordu. Ama bu kez hafiften alaylı bir biçimde bile olsa, yargının özelleştirilmesini ilk kez belli sorunların çözüme kavuşturulması yolunda bir araç olarak düşünmekteydi. Ne olursa olsun Temel Diker'in iyi de böyle bir şey nasıl olabilir ki diye sorması üzerine biraz ileri gittiğini ayrımsadı. Nasıl mı? Nasıl mı diye yineledi birkaç kez, gözlerini tavanda bir noktaya dikip düşünmeye başladı. En sonunda konuğuna dönüp de özelleştirilmedik ne kaldı ki dostum? Şimdi polisler, subaylar bile patronların okullarında yetiştiriliyor. Yargı neden patronlarımızın güçlü ellerine bırakılmasın ki? Dediği zaman aradan en az 10 dakika geçmişti. Üstelik verdiği yanıt kendisine yöneltilen sorunun tam karşılığı da değildi. Temel Diker'in tepkisi de açıklıkla ortaya koydu bunu. Önce büyük bir coşkuyla, "Evet öyle ya, yargı neden patronlara bırakılmasın ki?" diye onayladı. Hemen arkasından da, "İyi de bu işin bana ne yararı olacak?" diye sordu. "Bu evi o herifin elinden almamı sağlayacak mı?" Can Tezcan bu kez hiç duralamadı. "Bir düşünsene dostum, şöyle bir düşünsene," dedi. "Yargıyı sen satın almışsın, tepesine de beni oturtmuşsun. Karşımızda kim durabilir o zaman?" Böyle bir olasılığı düşünmek bile Temel Diker'in başını döndürdü. "Evet, evet, evet," diye onayladı. "Evet, o zaman hiç kimse duramaz karşımızda." Bedenindeki tüm yağlar kasa dönüşmüşçesine toparlanıp dikleşiverdi koltuğunda ama hemen arkasından kuşku kafasına bir kez daha karıştırdı. "İyi, güzel de buna bizim gücümüz yeter mi?" diye sordu. Can Tezcan duralamadı bile. "Neden yetmesin? Yeter de artar bile. Bu arada bizim varoluğu da kurtarırız. Tereyağından kıl çeker gibi çekip alırız ellerinden," dedi. Gözleri boşlukta öyle dalıp gitti gene. Temel Diker, "Varol da kim?" diye sorunca da yüzünü buruşturdu. "Varol da kim mi dedin?" diye mırıldandı. "Varol benim en eski, en yakın iki arkadaşımdan biri. Tam 19,5 aydır içeride. Suçunun ne olduğunu bile bilmeden gün sayıyor." "Ha, anladım, şu Varol Bey," dedi Temel Diker. "Tamam, onu da kurtarırız bu arada. Hele herifler bir he desinler de. Ama derler mi gerçekten?" Temel Diker'in "onu da" demesi Can Tezcan'ı biraz sinirlendirdi. Adam en eski ve en yakın arkadaşına bir ayrıntı gibi bakıyordu. "Tam 19,5 aydır denemediğim yol kalmadı ama tüm çabalarım boşa gitti. Herifler yargıçlarını iyi seçmişler, bir adım bile gerilemiyorlar," dedi. Temel Diker işitmedi sanki. "He derler mi gerçekten?" diye üsteledi. Can Tezcan konuşmayı daha bir bilenmiş olarak sürdürdü o zaman. "Herifler bunca zamandır en büyük kuruluşları, en yaşamsal yeraltı kaynaklarını bile yerli, yabancı demeden yok pahasına sattılar. Hem de bunu bir övünç konusu yaptılar," dedi. "Sıra yargının kırık iskemlelerine, topal masalarına, 10 yıl öncesinden kalma bilgisayarlarına gelince cimrilikleri mi tutacak? Yani çok paradan çıkmayacağız mı diyorsun? Bundan hiç kuşkun olmasın. Ben diyeyim bir gökdelen fiyatı, sen de iki. O zaman bu işi olmuş bil," dedi Temel Diker. Sonra iş şimdiden kotarılmışçasına, yargı kendi ellerine geçmiş de önü açılınca neler yapacağını anlatmaya girişti. Bundan böyle tarihti, coğrafyaydı, sanattı, çevreydi hiçbir gerekçe karşısında duralaması söz konusu olmayacağına göre İstanbul'u kısa sürede bir ikinci New York yapması iyice kolaylaşacaktı. "Bilemedin 10 yılda çıkarım bu işin içinden," diye noktaladı düşünü. Can Tezcan pek de inanmadan ama mutlulukla dinliyordu. "Ya şu senin özgürlük anıtı?" diye sordu. "Özgürlük anıtı ne olacak?" "Özgürlük anıtı mı? Özgürlük anıtı benim için çocuk oyuncağı. Yeter ki izin çıksın," dedi Temel Diker. "Bilirsin, New York limanının girişindeki özgürlük anıtı yıllar süren çalışmalardan sonra 1886'da tamamlanmıştı. O zamandan bu zamana köprülerin altından çok sular aktı. Bilim ve teknik öyle ilerledi ki bildiğin gibi değil. Ben Sarayburnu'na o heriflerinkinden 3-4 kat daha büyük bir özgürlük anıtı dikeceğim. Hem de çok kısa bir sürede. Ama onların özgürlük anıtını diken mimar, heykeltıraş. Evet, heykeltıraş. Heykeltıraş şu Bartoldi dedikleri uşak. Bugün tekniğin nerelere geldiğini görse dudakları uçuklardı herhalde, dedi Temel Diker. Sonra tuhaf bir gülümseme yayıldı yüzüne. Ama sıkı herifmiş, diye sürdürdü. Kadına, hani şu meşaleyi tutana, kendi anasının yüzünü vermiş. Ben de benimkine Nokta Hanım'ın yüzünü vereceğim. Nokta Hanım kim? Nokta Hanım benim anam. Ama Bartoldi heykeltıraştı. Sen bizim özgürlük anıtının parasını vereceksin yalnızca. Daha iyi ya, üstelik benim anam onunkinden çok daha güzel, dedi Temel Diker, çantasını açtı, bir fotoğraf çıkardı içinden, ilk kez görüyormuş gibi hayran hayran baktı bir süre, sonra Can Tezcan'a uzattı. Anamın fotoğrafı, dedi, anamın tek fotoğrafı. Fotoğraf Can Tezcan'ın elinde titremeye başladı. Ama bu, diye kekeledi Can Tezcan, ama bu gerçekten... Gerçekten çok güzel bir kadın. Öyle güzel, öyle güzel ki insan... Evet, çok güzeldir, dedi Temel Diker. Gene tuhaf bir gülümseme yayıldı yüzüne. Neredeyse 10 yıl gençleştiriverdi onu. Ben hiç tanıyamadım. Daha ben 6 aylıkken ölmüş, diye ekledi, içini çekti. Ama bizim köyde o dünya güzeliydi, derdi herkes. Bu dünyaya onun gibi güzel gelmedi, derlerdi. Çok doğru söylüyorlarmış. Bu alın, bu burun, bu kaşlar, hele bu gözler, diye kekeledi Can Tezcan. Sesi de elleri gibi titriyordu. Öyle gösterişsiz, öyle yalın, öyle arı ki herkes gibi diyeceği geliyor insanın. Gene de bambaşka, benzersiz. Birkaç kez yutkundu. Peki yarına kadar bende kalabilir mi bu resim, diye sordu. Gül de görsün isterdim. Kalabilir, geri getirmen de gerekmez, dedi Temel Diker. Bizim çocuklar bol bol çoğalttılar. Hem de boy boy renklisini bile çıkardılar. Çok teşekkür ederim, dedi Can Tezcan. Sonra gözleri hep fotoğrafta, konuyu değiştirmek istedi. Anıtı ille de saray burnuna dikmekte hala dayatıyorsun demek, diye sordu. Yer çok güzel. New York limanını aratmaz. Ayrıca Topkapı Sarayı'nı yıkamayacağıma göre hiç değilse önünü kapatmış olacağım, dedi Temel Diker. Can Tezcan gülmemek için kendini zor tuttu. Bunu da düşündün demek, diye sordu. Evet, düşündüm, dedi New Yorklu. Can Tezcan bu kez kendini tutmaya çalışmadı. Her şeyi düşünmüşsün, dedi. Seninle başa çıkılmaz. Ama Topkapı Sarayı'ndan ne istiyorsun ki? Tarihimizin en önemli tanıklarından biri. Hem de çok güzel. Olabilir ama benim kafamdaki İstanbul'un bütünlüğünü bozuyor. İstanbul'un bütünlüğünü bozan sen değil misin gerçekte? Hayır. Benden çok önce başkaları bozdular. Ben ona yeni bir bütünlük vermek istiyorum. Çağın gidişine uygun, tutarlı bir bütünlük. Kuruluşu tamamlandığı zaman kent her zaman böyleymiş gibi bir duygu uyandıracak insanlarda. Geçmişi de, geleceği de düşündürtmeyecek. Onları sonsuz bir şimdiki zamanda yaşatacak bir bütünlük. Can Tezcan gülümsedi. Gene coştun Temelciğim. Gene başlangıçla sonucu kaynaştırma tutkun kabardı, dedi. Bir süre düşündü. Bana öyle geliyor ki gizli ve çelişkin bir Babil saplantısı var sende. Dünyayı Babil kuleleriyle doldurmak istiyorsun, diye ekledi. Belki de arkasına getirmedi. Evet, belki de, diye yineledi Temel Diker. Can Tezcan dostunun hep yana, öne ve arkaya doğru genişlemiş olmasının acısını yapılarına olabildiğince ince ve olabildiğince uzun bir biçim vererek çıkardığını söylemeyi düşünmüş ama hemen sonra vazgeçmişti. Seninle başa çıkılmaz, dedi gene. Evet, doğru, benimle başa çıkılmaz, diye onayladı Temel Diker ama aynı anda yaşlı öğretmenin evini görür gibi oldu. Peki şu bizim konuya dönersek, bu işi nasıl kotaracağız? Hangi işi, diye sordu Can Tezcan. Hangi işi olacak? Şu öğretmenin evini kamulaştırma işini. Can Tezcan bu işi nasıl kotaracağını hiç düşünmemişti. Yargıyı ele geçirmek gibi tasarlanması bile zor bir serüvene girişip girişmeme konusunda herhangi bir karara da varmış değildi. Usuna geleni söyleyivermişti öyle. Tıpkı inciye günü, ayı ve yılı sorduğu ve yanaklarını öptüğü gibi yaşanan dakikanın esiniyle. Gene de %100 inanmamakla birlikte, biz birlikte çok işler başardık dostum, dedi. Bunu da başaramamamız için bir neden göremiyorum. İyice düşünelim ve hazırlıklarımızı iyi yapalım yeter. Evet, çok işler başardık, diye doğruladı Temel Diker, sonra dalıp gitti. Can Tezcan'la sonuçlandırdıkları birbirinden karışık işleri düşündü. Şu son işte başarılı olamamışlar. Emekli öğretmeni bir türlü yola getirememişlerdi. Doğru. Ama gerek devlet, gerek özel kişi ve kurumlarla nice sorunu tereyağından kıl çeker gibi çözmüş, İstanbul'u bir bakıma ikinci, bir bakıma birincisinden de özgün, birincisinden de bağdaşık bir New York yapma tasarısını gönülden desteklemiş, başkaları kıskançlıktan adının başına bir de New York'la eklerken, o saray burnuna dev bir özgürlük anıtı dikme düşünü bile %100 özgün ve yerinde bulmuş, bu konuyu da yakında çözüme kavuşturma yolunda kolları şimdiden sıvamıştı. Para konusunda hiç kaygın olmasın, o açıdan sıkıntımız yok çok şükür dedi. Nasıl olsa İstanbul'un kodamanları gökdelenlerimize bayılıyor. Herhangi bir gökdelenimizde bir daire için vermeyecekleri şey yok. Bir alan bir daha alıyor. Elimizin altında da neredeyse bitmiş durumda. En az 14 gökdelen var. Can Tezcan gülümsedi. Her şey benim düşündüğüm gibi olursa bu iş çok fazla para da gerektirmez dedi. Temel Diker koltuğunu avukatınınkine biraz daha yaklaştırdı. Adamın ağzına girecekmiş gibi eğildi. Peki düşündüğün ne diye sordu. Can Tezcan gizemli bir biçimde gülümsedi. Son günlerde okuduğu bir güldürü yazısını anımsadı. Yavaş ol arkadaş dedi. Düşünmek sözün gelişi. Biz bu işi konuşmaya başlayalı bir saat bile olmadı daha. Nereden başlayacağımı ancak yarım dakikadır biliyorum. Yani daha sen ne düşündüğümü sorarken düşündüm. Bu da önemli bir şey. İşler çabuk yürüyor. Nereden başlayacaksın? Her şeyin özelleştirilmiş olduğu bir ülkede devletin yargıyı hala kendi tekelinde tutmasının aykırılığından. Aykırılığından mı? Sen ne demek istiyorsun diye atıldın yoktu Temel. Çok şaşırmışa benziyordu. Çünkü tüm New Yorkluluğuna karşın yargının gerçekten özelleştirilebileceğini düşünemiyor. Avukatının sözcüğünü bir tür benzetme, fazla fazla kendilerinden yana birkaç yasa değişikliği olarak algılıyordu. Ama Can Tezcan dinginlikle açıkladı tasarısını. Evet, aykırılığından. Biliyorsun, geçen yüzyılın sonlarından beri her şey özelleştirildi bu ülkede. Öncelikle yabancılara, yabancı alıcı çıkmayınca da yerli kodamanlara, yani onların taşeronlarına satıldı. Dağlar, taşlar, ırmaklar, denizler, limanlar, havaalanları, gemiler, uçaklar, trenler, yollar, köprüler, fabrikalar, çöpler, okullar, üniversiteler, stadyumlar. Her şey özel kurumların elinde. Başbakan, başbakanlıkta oturması karşılığında İsrailli bir kodamana kira ödüyor. Öyleyse her şey özel kurumların elindeyse yargı neden özelleştirilmesin ki? Evet, neden özelleştirilmesin? Yargının nesi eksik? Yüksek sesle soracağım bu soruyu. Baş gerekçem de düzenin tutarlılığı olacak. Sesi titremeye başlamıştı, soluk soluğaydı. Son tümcesi olmasa, New Yorklu Temel'in avukatının değil de, bir zamanların ateşli devrimcisinin sesi olduğu düşünülebilirdi. Evet, düzenin tutarlılığı, diye üsteledi. Temel Diker gülümsedi. Bir solcu gibi, yani bir solcu inanmışlığıyla konuştun. Ama doğru konuştun. Evet, neden özelleştirilmesin, diye onayladı. Bununla birlikte daha sonra Can Tezcan'ın da doğrulayacağı gibi böyle bir olasılığı tümden yatsımasa bile nasıl başarılacağı ve neler sağlayacağı konusunda kesin bir görüşe varmış değildi hala. Sen ne dersen doğru çıkar ama bu iş bize tam olarak neler sağlar ki? Şu moruğun kümesini elinden alabilir miyiz diye sordu. Can Tezcan irkildi birden. Yargının kendi istedikleri biçimde özelleştirilmesi yani kendi ellerine bırakılması durumunda New Yorklu'nun sorunlarının çok daha kolay çözümleneceği, örneğin Sarayburnu'na Nokta Hanım'ın dev heykelini dikmesine kimsenin ses çıkaramayacağı, çıkaranlar olsa bile tasarıyı engelleyemeyecekleri kesindi ama bir başka patronun işleri büsbütün karıştırması da büyük olasılıktı. Kuralların her an değiştirilebildiği bir ortamda New York bile birkaç hafta içinde yerle bir edilebilirdi ama eski bir devrimci olarak yıkımın devrim, devrimin yıkım biçiminde yorumlandığı bir ortamda böylesine büyük bir devrim ya da yıkımın öncüsü olmayı düşünmek de hoşuna gitmiyor değildi. Büyük bir olasılıkla işlerimiz çok daha kolaylaşacaktır dedi. Peki nasıl? Bilmiyorum, o günler gelince göreceğiz. New Yorklu Temel'den bir süre yanıt gelmedi. Sonra kendi işleriyle ilgili konularda başkalarının karar vermek üzere olduğu tüm durumlarda yinelediği deviniyi bir kez daha yineledi. Elini ceketinin üstünden ve üç kez üst üste iç cebindeki çek defterine vurdu ve aynı durumda her zaman söylediği sözcüğü yineledi. Bir yüreklendirme olabileceği gibi bir gözdağı da olabilecek sözcüğü. Arkandayım. Can Tezcan'ın beyninde bir şimşek çaktı. O sabah eşine günü, ayı ve yılı söyletmesinin şu sırada tasarladığı eylemin bir ön belirtisi olduğunu, bir başka deyişle şu anda tarihsel bir olayın başlangıç noktasında bulunduğunu düşündü, mutlulukla gülümsedi. Temel Bey, bugün 17 Şubat 2073 dedi. Temel Diker şaşkınlıkla yüzüne baktı. Peki ne olmuş diye sordu. Daha ne olsun istiyorsun ki dedi Can Tezcan. Gene gülümsedi. Duyduğuma göre Maçka'daki 17. gökdelende bitmek üzereymiş öyle değil mi? Temel Diker hala şaşkındı. Evet bitti sayılır dedi. Neden sordun? Hiç öyle sordum diye yanıtladı Can Tezcan. Sonra konuğunu unuttu. Kafasında düşünceler şaşırtıcı bir hızla birbirini izlemeye başlamıştı şimdi. Ancak artık kendisi düşünmüyor, bir tasarıyı geliştirmiyordu da düşünceler kendiliklerinden ama anılarla, tasarılarla, görüntülerle iç içe geçmiş bir biçimde yukarılarda bir yerlerden iniyorlardı. Şimdi eski dostlarından Cüneyt Ender, ''Paran olacak da şu mavi gökdelenin yüz bilmem kaçıncı katında kıyak bir daire alacaksın ama nerede bizde o para?'' diyordu. Aynı sözcükleri aynı biçimde 25 kez yineledi belki içinden, sonra masasının üstündeki minicik iletişim düğmelerinden birine bastı. ''İnciciğim, bana Küre gazetesinden Cüneyt Ender'i bulur musun?'' dedi. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 54.